Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar için Genel Yetenek Genel Kültür. Yayınlayan Karacan Yayınları. Tarih İsmail Boyraz. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 21. kaset B yüzü. Sayfa 673. 2. Musul Sorunu. Ankara Antlaşması 1926. Lozan'da çözümlenemeyen Musul konusu İngiltere tarafından 1925'te Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Türkiye, Şeyh Said isyanı ile uğraştığı için savaşı göze alamadı. Bu nedenle İngiltere ile 1926'da Ankara Antlaşması imzalandı ve Musul Irak'a bırakıldı. Ancak Musul'daki petrol gelirlerinin %10'u 25 yıl süreyle Türkiye'ye verilmesi kararlaştırıldı. Yorum: Misak-ı Milli'den bir kez daha ödün verildi. Bugünkü Irak sınırı çizildi. 3. Nüfus Değişimi 1930 Mübadelesi. Lozan Antlaşması ile Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Cumhuriyetten sonra Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türklerin mallarına el koyması üzerine savaş durumu ortaya çıktı. Ancak Venizelos ile Atatürk arasında yapılan görüşmeler sonucunda sorun çözümlendi. 1930'da değişim gerçekleştirildi. Türkiye'deki Rumların Türk yasalarına, Batı Trakya'daki Türklerin de Yunan yasalarına bağlı olduğu kabul edilmiştir. Not: Yunanistan'la 1930'da gerçekleştirilen nüfus mübadelesi Balkan Atlantı'nın imzalanmasını ortam hazırlamıştır. 4. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması 1932. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti 1920. Büyük devletlerin çıkarlarına hizmet eden uluslararası bir kuruluşa dönüştüğü için Türkiye uzun süre üye olmamıştır. Ancak 1930'dan sonra Almanya ve İtalya'nın dünya barışını tehdit etmesi nedeniyle Türkiye dünya barışına katkı sağlamak için Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. 5. Balkan Atlantı 1934. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikası Avrupa'da ve dünyada barışı tehlikeye soktuğu için Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya sınırlarını ve barışı korumak amacıyla Balkan Atlantı'nı imzaladılar. Not: Bulgaristan'ın yayılmacı politika izlemesi, Arnavutluk'ta ise İtalya yanlısı yönetim olması nedeniyle bu iki devlet Balkan Atlantı'na katılmamıştır. Balkan Atlantı 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla fiilen sona ermiştir. 6. Montre-Boğazlar Sözleşmesi 1936. İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikaları barışı ve güvenliği tehdit ettiği için Türkiye ilgili devletlerle Montre Sözleşmesi'ni yaparak tam güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. Bu sözleşmeyle 1. Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Komisyonun görevleri Türkiye'ye devredildi. 2. Türkiye Boğazların iki yanında asker ve silah bulundurabilecekti. Önemi: Türkiye Boğazlar üzerinde kesin hakimiyet sağladı. Böylece bu sorun Misak-ı Milli'ye uygun çözümlendi. 7. Sadabat Paktı 1937. İtalya'nın 1937'de Etiyopya'yı Habeşistan İşgal etmesi üzerine Orta Doğu'da barışın tehlikeye düşeceğini gören Türkiye, İran, Irak ve Afganistan Orta Doğu'da barışı korumak için bu paktı kurmuştur. Not: Suriye, Türkiye ve Irak ile olan sınır sorunları nedeniyle bu pakta katılmamıştır. Not: 1979'dan İran-Irak savaşının çıkmasıyla bu pakt sona ermiştir. 8. Hatay'ın Türkiye'ye katılması 29 Haziran 1939. Fransa'nın Hatay üzerinde egemenliğinin sona ermesiyle 1936 bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Hatay'ın anavatana katılması sürecinde uluslararası bir heyet tarafından hazırlanan rapor, daha sonra Fransa ve Türkiye arasında yapılan antlaşmaya temel teşkil etmiştir. Sandler raporu. Bu rapora göre Hatay tek başına siyasi bir varlık olarak tanınacak, bağımsız bir Hatay Cumhuriyeti kurulacak, iç işlerinde serbest hareket edecek ve resmi dili Türkçe olacaktır. Bu rapor doğrultusunda bağımsız bir Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Hatay'da 1938'de yapılan halk oylaması ile Hatay Cumhuriyeti Türkiye'ye katılma kararı aldı. 1939'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunla Türkiye'nin bir ili olduğu kabul edildi. Böylece bu sorunda misak-ı milliye uygun lehimize çözümlendi ve bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizildi. Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937'de anayasaya konulmuştur. Amacı Türk devletinin temel ilkelerini belirlemektir. Temel ilkeler: Cumhuriyetçilik. Halkın kendisini yönetecek kişileri seçimle iş başına getirdiği yönetim biçimine cumhuriyet denir. Bu yönetim biçiminde esas olan ulus egemenliğidir. Egemenliğin bir kişiye veya aileye değil ulusa ait olması düşüncesi cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyetçiliği gerçekleştirmek için yapılan çalışmalar. Amasya genelgesinde yer alan "Ulusun geleceğini ulusun kendi azmi kurtaracaktır" maddesi. Erzurum Kongresi'nde alınan "Ulusal iradeyi egemen kılmak gerekir" kararı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. İlk Türk Büyük Millet Meclisi'nin aldığı "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur" kararı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı "Yasama, yürütme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir" kararı. 1921 Teşkilat-ı Esasi'de yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi. Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Milliyetçilik, ulusçuluk. Her ulusun kendi devletini kurup bağımsız yaşamasıdır. Milliyetçilik, yurt birliği ve ülke bütünlüğü esasına dayanır. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığa karşı olmuştur. İlk defa Amasya Genelgesi'ne yer alan "Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir" düşüncesi. Erzurum Kongresi ve Misak-ı Milli'de yer alan "Vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile yeni Türk Devleti'nin kurulması. Tevhid-i tedrisatla milli eğitime geçinmesi dolaylı olarak ulusçulukla bağlantılıdır. Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması, Türk kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalar ulusçuluğu gerçekleştirmeye yöneliktir. Kapitülasyonların kaldırılması. Kabataş Yasası. Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi ya da satın alınıp Türk malı haline getirilmesi de bu ilkeyi ülkede egemen kılmaya yönelik yapılan çalışmalardandır. Halkçılık. Devletin sınıf, zümre ve kişi ayrımı yapmaksızın herkese eşit şekilde davranmasıdır. Demokrasi temel alır. Milliyetçilik ve cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur. Halkın eşitliğini temel alır. Halkçılığa göre hiçbir gruba ve sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Yasalar karşısında herkesin eşitliğini temel alır. İlk öğretimin zorunlu olması, medeni kanunun kabulü, aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesini ifade eder. Sosyal devlet anlayışı halkçılıkla ilgilidir. Laiklik. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını, insanların din ve ibadetlerinde özgür olmasını temel alır. Devletçilik. Ekonomiyle ilgilidir. Halkın elinde yeterince sermaye olmadığı için yatırımlar devlet tarafından yapılmak zorunda kalınmış, sonunda kitler kurulmuştur. Özel sektöre karşı değildir. Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilip devlet malı haline getirilmesi. Örneğin devlet demir yolları, PTT'nin özelleştirilmesi. Devletçilikle ilgilidir. İnkılapçılık, devrimcilik. sürekli yenileşmeyi temel alır. Atatürkçülüğün sürekli olmasını sağlayan ilkedir. Çağ dışı kurumları kaldırıp yerine çağdaş kurumların kurulmasını savunur. Cumhuriyet sonrası bütün devrimler bu ilke doğrultusunda yapılmıştır. Bütünleyici ilkeler. 1. Milli egemenlik. Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler, egemenliğin millet tarafından kullanılmasını esas alır. 2. Bağımsızlık. Bir milletin başka bir milletin egemenliğinden çıkıp kendi devletini kurmasıdır. Milliyetçilik ilkesini bütünler, Kurtuluş Savaşı'nın başlaması bağımsızlığı gerçekleştirmeye yöneliktir. 3. Akılcılık ve bilimsellik. Akılcılık din kurallarını değil, aklın ve mantığın kurallarını temel alır. Bu nedenle laikliği bütünler. Bilimsellik ise sürekli yenileşmeyi, gelişmeyi temel alır. İnkılapçılığı bütünler. 4. Yurtta barış, dünyada barış. Milliyetçiliği bütünler, barışı korumayı ve bütün ulusların bağımsızlığına saygı gösterilmesini temel alır. 5. Batılılaşma ve çağdaşlaşma. Batının bilim ve tekniğinden yararlanıp takip etmeyi hedef alır. Batılılaşma bir taklit değildir. İnkılapçılığın bütünleyici ilkesidir. 6. Eşitlik. Ülkenin bütün olanaklarından halkın eşit olarak yararlanmasını sağlar. 7. Özgürlük. Türk ulusunun işgalcilere karşı mücadele ederek özgürlüğünü kazanması milliyetçiliği bütünler. Yasalar karşısında halkın özgürlüğü ise halkçılığı ifade eder. 8. İnsan ve insanlık sevgisi. Bütün dünya insanlarının özgürlüğünü ve eşitliğini temel alır. Nerede olursa olsun insanlara yapılan baskıyı, zulmü reddeder. Halkçılığın doğal sonucudur. 2. Dünya Savaşı 1939-1945. Nedenleri. Almanya'nın Versailles Antlaşması'nı bozması. 2. Dünya Savaşı sonunda sömürge paylaşımı sorunlarının çözümlenememesi. İtalya'nın faşizm ve Almanya'nın Nazizm politikası ve Uzak Doğu'da Japonya'nın yayılmacı bir politika izlemesi. Milletler Cemiyeti'nin sorunların çözümünde yetersiz kalması. 11 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya girmesi. Bloklaşmalar. Mihver devletleri Almanya, İtalya, Japonya. Müttefik devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Kanada, Çin, Güney Afrika, ABD. Savaşta ilk kez nükleer silahlar kullanılmış ABD, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atmıştır. Sonuçları. Mihvar devletleri yenilmiştir. Birleşmiş Milletler kurulmuştur. 1945. 1949'da NATO, 1955'te Varşova Paktı oluşturulmuştur. 1948'de İsrail Devleti kurulmuştur. Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. Almanya, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Mısır bağımsız olmuştur. ABD ve Rusya süper güç haline gelmiştir. Dünya kapitalist ve komünist olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Faşizm ve Nazizm yıkılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye. İtalya'nın Balkanlara göz dikmesi ve bu konuda Almanya'nın desteğini alması Türkiye'nin İtalya'nın karşısında olan İngiltere ve Fransız siyasetine yaklaşmasına neden oldu. 19 Ekim 1939'da Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında karşılıklı yardım antlaşması imzalandı. Buna göre Akdeniz ve Balkanlarda taraflardan biri savaşa girerse diğerleri ona yardım edeceklerdi. Türk hükümetleri var güçleriyle savaş dışında kalmaya çalışmışlardır. Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal edip 1941 ilkbaharında Trakya sınırımızda komşu olmuştur. Türkiye ile Almanya arasında 18 Haziran 1941'de bir saldırmazlık paktı imzalanmıştır. 1942 yılı içinde İngilizler ve Ruslar Türkiye'yi savaşa sokmak için zorlamaya başladılar. Bu amaçla İngiliz Başkanı Churchill ile İnönü 1943 yılı Ocak ayında Adana'da görüştü. İnönü, ordunun eksikleri tamamlanırsa savaşa gireceğine söz verdi. Ancak gereken yardım yapılmadığı için İnönü'nün sözü yerine getirilemedi. Sovyetlerin baskısı üzerine İnönü 4-6 Aralık 1944'te Kahire'de Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt tarafından savaşa girmeye zorlandı. Bunun yerine Türkiye, savaş sonu dünyasındaki yerini alabilmek için 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmişti. 1945 yılının Mayıs ayında Almanya, 2 Ağustos 1945'te ise Japonya'ya teslim oldular. Böylece 2. Dünya Savaşı'nı Türkiye büyük bir ustalıkla geçiştirdi. 2. Dünya Savaşı sonrasında Türk dış politikası. 2. Dünya Savaşı, Türk-Amerikan siyasal ilişkilerine önemli bir hareketlilik getirmiştir. Savaş sonrası görülen önemli gelişmelerin tohumları bu savaş sırasında atılmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru toplanan Potsdam Konferansı'nda Sovyetler Birliği'nin Türk-Sovyet sınırı çizgisinde kendi lehine değişiklik yapılmasını istemesi üzerine Amerika 1946 yılının başından itibaren Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yakından ilgilenmiştir. Bununla birlikte Sovyetler Birliği, Boğazlar hakkında 8 Ağustos 1946'da Türk hükümetine verdiği notada Boğazlardan üs istediğini tekrarlamıştır. ABD yetkinleri, Sovyet isteklerinin Türkiye'ye egemen olması amacına yöneldiği, sıranın Yunanistan'a geleceğini, bu iki ülkenin kaybedilmesi halinde Orta Doğu ve Akdeniz'de dengenin bozulacağı değerlendirmesini yapmışlardır. Sovyet baskısını daima üzerinde hisseden Türkiye, ordusunu savaş sırasında mevcuduyla tutmak zorunda kalmıştır. Ekonomik gücü büyük bir orduyu uzun süre silah altında tutmaya yeterli olmayan Türkiye için tek çözüm dış yardım aramak olmuştur. Nitekim ABD Başkanı Truman 12 Mart 1947'de kongrede daha sonra Truman doktrini adını alacak mesajı okumuştur. Sovyet gelişmesini dünyanın neresinde olursa olsun çevrelemek ve Amerikan ekonomik ve siyasal anlayışının genişlemesini sağlamasının yanı sıra Sovyet tehdidine karşı özellikle Yunanistan ve Türkiye'yi güçlendirmek amacını taşıyan Truman doktrini ve ardından bu amaçla hazırlanan 5 Haziran 1947 tarihli Marshall Planı 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin geçiş devresini açmıştır. Türkiye Marshall Planı'nı 12 Temmuz 1947'de kabul etmiştir. Tarama testi 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Said ayaklanmasına İngiltere'nin destek verme nedenlerinden biridir? A. Terakkiperver Partisi'ne güç vermek. B. Ankara hükümetini değiştirmek. C. Musul pazarlığında Ankara'yı güçsüz bırakmak. D. Kürt devletinin kurulmasını hızlandırmak. E. Ermeni devletinin kurulmasını ortam hızlandırmak. Yanıt C. 2. Hatay'ın anavatana katılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. İlhak. B. Halk oylaması. C. Fransa'nın kararı. D. İkili antlaşmalar. E. Milletler Cemiyeti'nin onayı. Yanıt B. 3. Aşağıdakilerden hangisi Menemen olayının özelliklerinden değildir? A. Laik Cumhuriyet karşıtı bir girişimdir. B. Çok partili siyasal yaşama geçişi engellemiştir. C. Devrim güçleri şehit vermiştir. D. Şeyh Said bu ayaklanmayı desteklemiştir. E. Bölgesel sıkı yönetim ilanına neden olmuştur. Yanıt D. 4. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili değildir? A. Menemen isyanı nedeniyle kapatılmıştır. B. 1929-1930 dünya ekonomik bunalımının Türkiye'deki yansımasıdır. C. Liberal ekonomiyi benimsemiştir. D. Atatürk tarafından kurdurulmuştur. E. Cumhuriyete bağlı olarak kurulmuştur. Yanıt A. 5. Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata devamlı olarak aşağıdaki tarihlerin hangisinde geçmiştir? A. 1930, B. 1924, C. 1960, D. 1946, E. 1923. Yanıt D. 6. Kurtuluş Savaşı döneminde aşağıdaki bölgelerden hangisi diğerlerinden daha sonra kurtarılmıştır? A. Maraş, B. Urfa, C. Kars, D. Antep, E. Hatay. Yanıt E. 7. Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorunların çözümü diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? A. Hatay, B. Doğu sınırı, C. Boğazlar, D. Ege adaları, E. Musul. Yanıt B. 8. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın özelliklerinden değildir? A. Egemenlik ulusa aittir. B. Meclisin üstünlüğü tartışılmazdır. C. Güçten ayrılığı ilkesine yer vermiştir. D. Çok partili rejime geçişi sağlaması. E. Tüm yetkileri ve gücü Mustafa Kemal'de yoğunlaştırmıştır. Yanıt E. 9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiştir? A. Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın yayınlanması. B. Halk Fırkası'nın kurulması. C. Şer'i vekaletinin kaldırılması. D. Medeni yasanın kabul edilmesi. E. Boğazlar'da kesin egemenliğin sağlanması. Yanıt B. 10. Cumhuriyet'in ilanından sonra rejim konusundaki tartışmaları önlemek için aşağıdakilerden hangisi öncelikle uygulamaya konulmuştur? A. Saltanat kaldırılmıştır. B. Yeni bir anayasa yapılmıştır. C. Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır. D. Şer'i ve efkaf vekaleti kaldırılmıştır. E. Hilafet kaldırılmıştır. Yanıt E. 11. 1. Medeni kanunun kabul edilmesi. 2. Lozan Antlaşması'nın imzalanması. 3. Öğretimin birleştirilmesi. 4. Hilafetin kaldırılması. 5. Ankara'nın başkent olması. Yukarıdaki olaylardan hangi ikisi Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiştir? A. 1 ve 3. B. 2 ve 4. C. 2 ve 5. D. 3 ve 4. E. 3 ve 5. Yanıt C. 12. Meclis hükümeti sistemini aşağıdakilerin hangisiyle geçirmiştir? A. Cumhuriyet'in ilanı ile. B. Hilafetin kaldırılması ile. C. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması ile. D. 1924 Anayasası'nın kabul edilmesiyle. E. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla. Yanıt E. 13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarından değildir? A. Laiklik ilkesinin yaşama geçmesi. B. Kabine sistemine geçilmesi. C. Cumhuriyetçilik ilkesinin yaşama geçmesi. D. Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi. E. Yönetim biçiminin resmileşmesi. Yanıt A. 14. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Said ayaklanmasına karşı alınan önlemlerden biri değildir? A. Kısmi seferberliğin ilan edilmesi. B. Hiyaneti vatani yasasının kabul edilmesi. C. Hükümette değişiklik yapılması. D. Takrir-i sükun yasasının kabul edilmesi. E. İstiklal mahkemelerinin kurulması. Yanıt B. 15. Hukuk alanındaki laikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Soyadı kanununun onaylanması. B. Tevhid-i Teçhizat Yasası. C. Medeni kanunun onaylanması. D. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. E. Saltanatın kaldırılması. Yanıt C. 16. Aşağıdakilerden hangisi laik devlet yapısının kurumlaşmasına en az katkıyı sağlamıştır? A. Saltanatın kaldırılması. B. Halifeliğin kaldırılması. C. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi. D. Soyadı kanunu. E. Medeni kanunun kabulü. Yanıt D. 17. Saltanatın kaldırılması süreciyle halifeliğin kaldırılması süreci arasında gerçekleşen değişim aşağıdakilerden hangisidir? A. Cumhuriyetin ilan edilmesi. B. Medeni kanunun yürürlüğe girmesi. C. Soyadı kanununun çıkarılması. D. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. E. Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Yanıt A. 18. Devletçilik politikasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Sermaye sınıfının siyasi etkinliğine son vermek. B. Kalkınmayı sağlamak. C. Dış borçlanmayı sona erdirmek. D. Geniş çaplı yatırımları devlet eliyle gerçekleştirmek. E. Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak. Yanıt D. 19. Tevhid-i Teçhizat Yasası'nın dışında kalan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretimde birliğin sağlanması. B. Çağdaş eğitime geçilmesi. C. Medreselerin kapatılması. D. Eğitim organizasyonunun sağlanması. E. Okuma yazmanın kolaylaştırılması. Yanıt E. 20. 1. İzmir İktisat Kongresi kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Demir yolları politikalarına ağırlık verilmesi. B. Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. C. Toprak reformu yapılarak tarım modernize edilmelidir. D. İşçilerin yaşam koşulları düzeltilmelidir. E. Devlet ekonomik gelişime müdahale etmemelidir. Yanıt E. Tarama testi 2. 1. Lozan Barışı uzun görüşmeler sonucu 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştır. Lozan Antlaşması'nda çözümü sonraya bırakılan sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Azınlıklar. B. Dış borçlar. C. Kapitülasyonlar. D. Irak sınırı. E. Yunanistan sınırı. Yanıt D. 2. Kapitülasyonların tüm sonuçları ile birlikte kaldırılması aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir sonucudur? A. Mudanya. B. Moskova. C. Londra Konferansı. D. Sevr. E. Lozan. Yanıt E. 3. 1. Kapitülasyonların kaldırılması. 2. Yunanistan'ın kara ağacı Türkiye'ye bırakması. 3. Boğazların uluslararası bir komisyonca yönetilmesi. 4. Bozcaada ve İmroz'un Türkiye'ye verilmesi. 5. Midilli, Sakız ve Sisam'ın Yunanistan'a verilmesi. Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'nin egemenliğini sınırlayıcı niteliktedir? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt C. 4. Sovyetler Birliği Lozan Antlaşması'nda aşağıdakilerden hangisi görüşülürken katılmıştır? A. Kapitülasyonlar. B. Dış borçlar. C. Boğazlar. D. 12 adalar. E. Yunan-Türk sınırı. Yanıt C. 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması aşağıdaki ilkelerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? A. Ulusal egemenlik. B. Laiklik. C. Devletçilik. D. Halkçılık. E. İnkılapçılık. Yanıt A. 6. 1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. 2. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması. 3. Musul'un İngiltere'ye terk edilmesi. Yukarıdaki 3 tarihi olay hangi gelişme sonunda ortaya çıkmıştır? A. Menemen olayı. B. Şeyh Said isyanı. C. Halifeliğin kaldırılması. D. Cumhuriyetin ilanı. E. Cumhuriyet düzenine karşı bir komplonun ortaya çıkması. Yanıt B. 7. Laiklik ilkesinin anayasaya konulması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. 20 Nisan 1924. B. 20 Ocak 1921. C. 17 Mayıs 1961. D. 5 Şubat 1937. E. 3 Mart 1924. Yanıt D. 8. 1. Saltanatın kaldırılması. 2. Laiklik ilkesinin anayasaya konulması. 3. Anayasadaki laiklikle bağdaşmayan hükümlerin kaldırılması. 4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü. 5. Halifeliğin kaldırılması. Yukarıda laik devlet yapısına geçiş aşamaları gösterilmiştir. Bu aşamalar kronolojik sıraya konulduğunda en uygunu aşağıdakilerden hangisi olur? A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 5, 3, 4, 2, 1. C. 1, 5, 4, 3, 2. D. 3, 5, 4, 1, 2. E. 4, 5, 3, 2, 1. Yanıt C. 9. Kabine Bakanlar Kurulu. Sorunun çözüme kavuşması hangi tarihi olayın sonunda gerçekleştirilmiştir? A. Kuvvetler ayrımının 1924 anayasasına girmesiyle. B. Nispi temsil sisteminin 1961 anayasasına girmesiyle. C. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle. D. Halifeliğin kaldırılmasıyla. E. Saltanatın kaldırılmasıyla. Yanıt C. 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkilerinden biri değildir? A. Yasa koymak, kaldırmak, değiştirmek. B. Genel ve özel af çıkarmak. C. Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek. D. Bütçeyi hazırlamak. E. Yüksek Öğretim Kurumu üyelerini seçmek. Yanıt E. 11. İlk ve son Osmanlı halifesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir? A. Kanuni Sultan Süleyman Vahdettin. B. Fatih Sultan Mehmet Abdülmecid. C. Yavuz Sultan Selim Vahdettin. D. Osman Bey Vahdettin. E. Yavuz Sultan Selim Abdülmecid. Yanıt C. 12. Borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Osmanlı Devleti ilk kez 1854 yılında borçlanmıştır. B. Borçlar ödenemez duruma gelince zamanla duyunu umumi, genel borçlar, yönetimi kurulmuştur. C. Lozan Antlaşması ile tüm borçlar Osmanlı Devleti'nden ayrılanlarla Türkiye Cumhuriyeti arasında bölüşülmüştür. D. Borçların alacaklı devletlere ödenmesi taksitlere bağlanmıştır. E. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı borçlarını kabul etmemiştir. Yanıt E. 13. Atatürk ilkelerinden ana ilkeler grubuna yer alan Cumhuriyetçilik ilkesinin benimsenmesinde etken olan iki husustan birisi yüzyıllar boyu süren padişahlık yönetimin yarattığı bunalıma duyulan tepkidir. İkincisi, aşağıdakilerden hangisidir? A. Cumhuriyet yönetiminin Türk halkının ruh karakter yapısına daha uygun oluşu. B. Cumhuriyet yönetiminin padişahlık yönetiminden daha iyi olması. C. Yabancı ülkelerde de cumhuriyet yönetimlerinin bulunması. D. Bu yönetim sisteminin mutlakiyet ve meşrutiyet yönetimlerine göre daha yeni ve demokratik bir yönetim biçimi olması. E. Türk devletinin bu rejimi kabul etmesi için anlaşma devletlerinin dolaylı baskıları. Yanıt D. 14. 1. Laikliğin anayasaya girmesi. 2. Soyadı kanununun kabul edilmesi. 3. Medeni kanununun kabul edilmesi. 4. Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi. 5. İlk resmi nüfus sayımının yapılması. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A. 3, 5, 4, 2, 1. B. 1, 2, 3, 4, 5. C. 2, 1, 4, 3, 5. D. 3, 4, 5, 2, 1. E. 5, 4, 3, 2, 1. Yanıt A. 15. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? A. Lozan Antlaşması'nın imzalanması. B. Saltanatın halkın gözünde değerini yitirmesi. C. Ülkede iki başlı yönetime son verilmek istenmesi. D. Saltanat yanlılarının güçlenerek yönetimi ele geçirmelerinden korkulması. E. Düşmanla işbirliği yapmış bu kuruma daha fazla dayanılamaması. Yanıt A. 16. Türk inkılaplarının başlaması aşağıdakilerden hangisi kolaylaştırmıştır? A. Medeni kanunun kabulü. B. Saltanatın kaldırılması. C. Padişah Vahdettin'in İngilizlere sığınması. D. Anayasada değişiklik yapılması. 1928. E. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi. Yanıt B. 17. 1. Aşırın kaldırılması. 2. Kabataş hakkının verilmesi. 3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 4. Soyadı Kanunu. 5. Harf Devrimi. Yukarıdaki değişikliklerin ve yeniliklerin kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gösterilmiştir? A. 3, 1, 2, 5, 4. B. 2, 3, 1, 5, 4. C. 5, 4, 3, 2, 1. D. 3, 4, 1, 2, 5. E. 4, 1, 3, 5, 2. Yanıt A. Tarama testi 3. 1. Cumhuriyetin ilanının sağladığı en önemli yarar hangisidir? A. Devlet rejiminin adı kondu. B. Devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. C. Kabine sistemi getirildi. D. Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesi kabul edilmiş oldu. E. İnkılaplar için uygun ortam sağlandı. Yanıt E. 2. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayat denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeterli sayıda partinin kurulmaması. B. Dış güçlerin olumsuz girişimlerde bulunması. C. İngiltere'nin kışkırtıcı faaliyetleri sonucunda isyanların çıkması. D. Halkın çok partili sisteme karşı çıkması. E. Tutucu çevrelerin eski düzeni getirme yolunda hareket etmesi. Yanıt E. 3. Terakkiperver, Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını fırsat bilenler. Cumhuriyet rejimine karşı bu politikayı kullanarak aşağıdaki hangi isyanı çıkartmışlardır? A. Menemen olayı. B. Şeyh Said isyanı. C. Konya isyanı. D. Kuvayi İnzibatiye isyanı. E. Milli Aşireti isyanı. Yanıt B. 4. Yeni Türk Cumhuriyeti oluşturulurken egemenlik kavramı zaman içinde aşamalarla pekiştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir? A. Cumhuriyetin ilanı. B. Tevhid-i Tetrisat'ın kabulü. C. Amasya genelgesi. D. Saltanatın kaldırılması. E. Halifeliğin kaldırılması. Yanıt B. 5. 3 Mart 1924'te 1. Halifelik kaldırıldı. 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. 3. Şer'i ve Efkaf Vekaleti kaldırıldı. Aynı gün içerisinde çıkarılan bu 3 kanunla ne amaçlanmıştır? A. Öğretim ilkeleri belirlendi. B. Dini esaslar belirlenip kanunlaştırıldı. C. Yeni Türk Devleti'nin laik ve çağdaş toplum yapısına sahip olması sağlandı. D. Ulusal egemenlik kavramı pekiştirildi. E. Kanunlar peşi sıra çıkarılmak istenmiştir. Yanıt C. 6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün laiklik ilkesinin uygulanmasına yönelik değildir? A. Halifeliğin kaldırılması. B. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. C. Soyadı Kanunu'nun kabulü. D. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. E. Saltanatın kaldırılması. Yanıt C. 7. Aşağıdakilerden hangisi eğitim, öğretim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? A. Harf devrimi. B. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. C. Türk Din Kurumu'nun kurulması. D. Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın kabul edilmesi. E. Misak-ı İktisad'ın kabul edilmesi. Yanıt E. 8. Yeni kurulan Türk Cumhuriyeti'nin hukuk düzeninde mecelle yerine kabul ettiği kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk Dil Kurumu. B. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. C. Ceza Kanunu. D. Türk Medeni Kanunu. E. Teşkilat-ı Esasiye. Yanıt D. 9. Tekke ve zaviyelerin kapatılması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Ekonomi. B. Eğitim. C. Toplum. D. Askeri. E. Yönetim. Yanıt C. 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası ticaret ilişkilerini geliştirmeye yöneliktir? A. Aşar vergisinin kaldırılması. B. Medeni kanun kabul edilmesi. C. Ölçü birimlerinde değişiklikler yapılması. D. Latin harflerinin kabul edilmesi. E. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması. Yanıt C. 11. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin amaçlarından biri değildir? A. Ülkede ön sanayi tesisleri kurmak. B. Ekonominin her alanında öncü ilerlemeleri sağlamak. C. Halkın temel ihtiyaç maddelerinin üretimini sağlamak. D. Özel sektöre ham madde ve sermaye kazandırmak. E. Planlı kalkınmayı sağlamak, ekonomiyi dışa muhtaç olmadan geliştirmek. Yanıt D. 12. Aşağıdakilerden hangisi köylünün ekonomik rahatlamasına yönelik bir katkıda bulunmamıştır? A. Aşar vergisinin kaldırılması. B. Toprak reformu. C. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması. D. Ziraat Bankası'nın kredi vermeye başlaması. E. Tohum ıslah ve deneme istasyonlarının geliştirilmesi. Yanıt B. 13. Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki sorunlardan hangisini kendi iç sorunu kabul ederek yapılan dış müdahalelere karşı çıkmıştır? A. Yabancı okullar sorunu. B. Nüfus mübadelesi. C. Hatay sorunu. D. Musul sorunu. E. Milletler Cemiyeti'ne girme. Yanıt A. 14. Musul sorununun çözümü sırasında Türkiye'nin aleyhine gelişen iç sorun hangisidir? A. Menemen olayı. B. Şeyh Said ayaklanması. C. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. D. Aşar vergisinin kaldırılması. E. Yabancı okullar sorunu. Yanıt B. 15. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü ile 1954 yılına kadar süren Türk-Yunan dostluğu kurulmuştur? A. Batı Trakya Türklerinin konumu. B. Ege adalarının geleceği. C. Yabancı okulların çalışma şekli. D. Patrikhanenin geleceği. E. Nüfus değişimi. Yanıt E. 16. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde Balkan Atlantı ve Sadabat Paktı gibi birleşimlere katılmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa'daki silahlanma yarışından korunmak. B. Kalkınmayı sağlayabilmek için diğer devletlerin desteğini almak. C. Savaş durumunda Türkiye'yi ve sınırları karşılıklı güvenceye almak. D. Yakın Doğu'da barışın gelişiminde katkıda bulunmak. E. Milletler Cemiyeti'ne girişimizi sağlamak. Yanıt C. 17. Montrö Sözleşmesi öncesinde Boğazların yönetimi aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmaktaydı? A. Sovyet Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak komisyonun denetimi ile. B. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi kontrolü ile. C. Balkan ülkelerinin kurduğu komisyon ile. D. Karadeniz ülkelerinin ortak komisyonu ile. E. Lozan'da Türkiye'nin başkanlığında oluşturulan komisyon denetimi ile. Yanıt E. 21. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 25. kaset A yüzünde. Sayfa 684.